Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Âl-i İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâle Allahu ya İsa inni mutevaffike ve rafiuke ileyye ve mutahhiruke minellezine keferu ve mutahhiruke
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 55. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamamızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içeriyor. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Gaflet bir insanın başına gelebilecek ve onu dünya ahiret saadetten mahrum bırakabilecek en tehlikeli afetlerden biridir. İnsan bazen bir anlık gaflet yüzünden tüm sermayesini kaybedebilir. Yine bir anlık gaflet yüzünden yaşanan bir trafik kazasında insanın hayatı ve sağlığı tehlikeye girebilir. Bu durum uhrevi işler için de geçerlidir. Yani bir anlık gaflet, insanın bir ömür biriktirdiği manevi birikimlerini heba ederek onu şaşkınlık ve sapkınlık vadisine sürükleyebilir. Bu yüzden İmam Ali aleyhisselam şöyle buyuruyor. Gaflet, sapkınlığa sebebiyet verir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam bir başka hadiste de şöyle buyuruyor. Eğer kurtulmak istiyorsanız gafilliği ve gafleti terk edin ve sürekli çaba harcayın.
Gaflet insan kalbi için çok tehlikeli ve oldukça zararlıdır. Gafil kalp, vahiy, ilahi evliyalar, imamlar, alimler ve enbiyanın tealiminden uzaklaşan bir kalptir. Allah'ı anmaktan gafil kalmak, başlı başına insanın kendini ve insaniyetini unutması ve tüm günahların ve ahlaki rezilliklerin kaynağıdır. Gaflet insanı çökertir. Araf suresinin 179. ayeti bu konuda şöyle buyurur. Andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. Gaflet insanın insaniyetini yok eden ve onu bir hayvan derecesine ve hatta daha düşük derecelere alçaltan bir düşmandır. Bu yüzden İmam Ali aleyhisselam gafletten insanın en büyük düşmanı şeklinde söz ediyor.
Gaflet en kötü musibetlerden biridir. Gafil insan evi alevler içinde cayır cayır yanarken malı ve canı yandığından habersiz uyuyan bir insan gibidir. İmam Ali aleyhisselam dünya talep insanların gafleti konusunda şöyle buyuruyor. Dünya talepler, onlar uyurken onları götüren bir kervan gibidir. Bunlar öyle bir anda gözünü açar ki artık çok geç olmuş ve ömrü sona ermiş ama insaniyetten hiçbir şey anlamamıştır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de bir hikmetli vecizesinde gafil insanları şöyle tanımlıyor. Gafil insanın dört işareti vardır. Gözleri hakikatlere yummak olan körlük, gaflet ya da sehiv, eğlence ya da lehiv ve unutkanlık ya da nisyan. Yani insan unutkan olur ve eğlenceler ve sehvi işlerle uğraşır, geleceği ve kaderini unutur. Benzer nasihatlere Lokman Hekim'in evladına yaptığı tavsiyelerde de rastlamak mümkün. Lokman şöyle diyor. Evladım, her şeyin bir işareti vardır ve bu işaretle tanınır ve gafil insanın da üç işareti vardır ki bunlar gaflet ya da sehiv, eğlence ya da lehiv ve unutkanlık ya da nisyandır. Unutkanlık ya da nisyan önceden bildiği bir şeyi unutmaktır. Ama sehiv ya da gaflet dikkat edilmesi gereken konulara dikkat etmemektir.
Gafletin bir başka önemli işareti uyarıcı ve uyandırıcı etkenlere karşı duyarsızlıktır. Örneğin gafil insanlar bir mezarlığın yanından geçerken yarın onlara yeri burası olacağını düşünmez ya da bir cenaze törenine katıldıklarında bir gün onların da cenazesi kaldırılacağını unuturlar. Mecrubelerle anlatıldığı üzere bir gün İmam Ali Aleyhisselam bir müminin cenazesi kaldırılırken birden bir kahkaha sesi duyar. İmam, kahkahayı atan kişinin gafletini yansıtan bu hareketten rahatsız olur ve şöyle buyurur. Sanki ölümü bu dünyada sadece başkaları için mukadder etmişler ve sanki bu dünyada hak sadece başkalarına vacip kılınmış ve sanki gördüğümüz ölüler yakında bize dönecek yolculardır. Onları mezarlarına yerleştiriyor ve mirasını kullanıyoruz. Sanki onlardan sonra biz ebediyen bu dünyada kalacağız. İmam Ali Aleyhisselam bir başka yerde şöyle buyurur. En gafil insanlar dünyada yaşanan değişimlerden ders almayanlardır.
Gafillerin bir başka işareti insan ömrünü ahirette onun için hiçbir yararı olmayacak işler uğruna harcamasıdır. Ya da ne bu dünyada ne de ahirette işine yarayacak işler uğruna harcamasıdır. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyuruyor. İnsanın gafilliğinin işareti ömrünün onu kurtarmayacak işler uğruna heba etmesidir. Emirül Müminin bir başka yerde şöyle buyuruyor. İnsanın gafilliğinin işareti kısa ömrünü onu ilgilendirmeyen işlerde harcamasıdır.
Gafletin bir başka işareti kibirlenmektir. Kibirli olan ve sadece kendi üstünlüklerine gören insan Allah'tan gafil olur ve bu da hezimete uğramasına ve çökmesine yol açar. Örneğin insanın cismi ve ruhi sağlığı ilahi nimetlerden sayılır ama eğer insan bu konuda mağrur olur ve kibire kapılırsa gafillerden olur. Bu yüzden Yüce Allah insanları kibirlenmekten uzaklaştırmak için arada bir onu hasta eder ve hastalığın verdiği acıyla tanıştırır. Bu acı gaflet perdelerinin aralanmasına vesile olur. Allah Resulü değerli sahabesi Salman Farsi'yi ziyaret ettiğinde her türlü acı ve elemin tesirleri ve bereketleri hakkında şöyle buyurmuştur. Hastalık ve acı sırasında sana bazı nimetler nasip olur. Örneğin Allah'ı hatırlarsın ve gaflet perdeleri aralanır. Bu yüzden duaların kabul edilir.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 55. bölümünün de sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ve ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
جامع آش و إيمان مكان.
Muhterem dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri olan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Caminin hükümlerinden ve adabından biri ise camiye girdikten sonra Allah'ın evine saygı göstermek ve edep ilkesine uymak amacıyla tahiyyat namazı kılmaktır. Şöyle ki, mümin insan camiye girdiğinde oturumdan önce tahiyyat namazı olarak 2 rekat namaz kılar. Fakirlerin belirttiği üzere tahiyyat namazının amacı caminin hürmeti namazsız oturmadan önce korunmasıdır. Değerli dostlar, hatırlanacağı üzere geçmiş bölümlerde ilahi dinlerin özellikle İslam'ın en temel erkanlarından birinin ibadet olduğunu anlattık. İbadetin önemli bir bölümü ise Yüce Allah'a münacat etmek ve onunla konuşmaktır. Ve bunu yaparken en önemli ilke Yüce Allah'a tüm kalbimizle ve has bir özenle yönelmek ve odaklanmaktır. Kuşkusuz kalbi huzur ve korunması kolay bir amel değildir ve çeşitli şartlara ve etkenlere bağlıdır. İbadet mekanı bu şartlardan biridir. Gerçekten camiden başka ibadet için hangi mekan daha uygun olabilir? Bu yüzden Kur'an-ı Kerim nerede camiden söz edilmişse bu mekanın ibadi boyutlarına en temel özelliği olarak vurgu yapılmıştır. Yüce Allah Araf suresinin 29. ayetinde şöyle buyuruyor. De ki, Rabbim adalete emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çeviren ve dini yalnız Allah'a has kılarak ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. Araf suresinin bu ayetinden açıkça anlaşıldığı üzere cami ihlasla Allah'a tapma mekanıdır ve bu ihlaslı tapmanın simgesi namaz kılmaktır. Masum imamlar Kur'an-ı Kerim'e uyarak caminin ibadet boyutlarına bol bol vurgu yapmıştır. Gerçekte cami için belirlenen hükümler ve kurallar da bu kutsal mekanda Allah'a ibadet için tüm kalbimizde hazır bulunmamız içindir. Bu yüzden İslam ahkamında caminin bu rolunu engelleyecek her türlü uygulama tenkit edilmiştir. Sohbetimizin başında da belirtildiği üzere caminin hükümlerinden ve adabından biri camiye girdikten sonra Allah'ın evine saygı göstermek ve edeb ilkesine uymak amacıyla tahiyyat namazı kılmaktır. Şöyle ki mümin insan camiye girdiğinde oturmadan önce tahiyyat namazı olarak 2 rekat namaz kılar. Bu konu camide oturmak ve dünyevi işlerden sohbet etmek ve dünyevi işlerle uğraşmanın uygun olmayan bir hareket olduğunu ortaya koyuyor. Gerçi camide kılınan tahiyyat namazının bağımsız bir namaz olması gerekmez. İnsan camiye girdikten sonra oturmadan önce ister farz ister mustahap namazlarından birini kılması yeterli. Dolayısıyla kim ister farz ister mustahap herhangi bir namazını kılmak üzere camiye girirse, camiye girdikten sonra yere oturmadan namazını başlarsa gerçekte tahiyyat namazını kılmış olur. İslam peygamberine değerli sahabesi Sayın Ebu Zer Gaffari şöyle diyor. Bir gün Allah Resulü'nü camide ziyaret ettim. Hazret şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer, caminin kendine özgü selamı ve tahiyyatı var. Ben de caminin tahiyyatı nedir diye arz ettim. Resulullah şöyle buyurdu. 2 rekat namaz kılmalısın. Dolayısıyla tahiyyat namazı aslında mümin insanın camiye selam vermesi demektir ve bu mesele Allah'ın evine son derece saygı gösterme bakımından önemli. Gerçekte namaz kılmak üzere camiye gelen insan caminin idrak ve hissi olan bir varlık olduğunu ve sıradan mekanlara benzemediğini telkin ediyor. Değerli dostlar, şimdi geçmiş bölümlerde olduğu gibi dünyanın en kutsal camilerinden anlatmanın devamında Müslümanların en kutsal 3. cami olan Mescid-i Aksa'yı anlatmaya devam etmek istiyoruz. Geçen bölümlerde anlatıldığı üzere günümüzde Mescid-i Aksa olarak ün yapan camiye verilen bu ad yeni bir addır. Gerçekte Mescid-i Aksa çökgenli bir tepe şeklinde Kudüs kentinin eski bölümünün güneydoğusunda yer almakta ve üzerinde hisarlar, kuleler ve duvarlar bulunmakta. Bu tepenin güneyinde hemen hemen yeşil renkte bu kubbe yer alıyor ki günümüzde Mescid-i Aksa olarak ün yapmıştır. Fakat daha önce de belirtildiği üzere Mescid-i Aksa olarak anılan bu mekan Mescid-i Aksa'nın tümünü kapsamıyor ve sadece İslam dininde kutsal sayılan Mescid-i Aksa'nın bir bölümünden oluşuyor. Bu kutsal mekanın bir başka ünlü yapıtı Kubbetul Sahra Camii'dir. Kubbetul Sahra üzerinde altından bir kubbe yer alan sekizgen şeklinde bir binadır. Bu mekan Mescid-i Aksa'nın tam solunda yer almakta ve bu mekanın aynı zamanda en yüksek noktası sayılıyor. Bu mekana Kubbetul Sahra adını verilmesinin sebebi tarihte belirtildiği üzere İslam peygamberinin Miraç gecesinde onun üzerinden Miraç'a yükseldiği ifade edilen büyük bir kayanın burada bulunmasıdır. Nasır Hosrev Sayatnamesinde iddia edildiği üzere İslam peygamberi bu camiye ayak bastığında o kaya Resulullah'ın önünde yeniden kalktı ve Miraç'ın ardından yerle gök arasında aslı vaziyette bekledi. Bu kayanın altında ise içinde 10 kişi namaz kılabileceği kadar genişliği olan bir mağara yer alıyor ve bu yüzden de bu alana Sahra Camii deniyor. Sahra Camii'nin tabanı Kubbetul Sahra'nın tavanından yaklaşık 3 metre daha alçaktır. Kubbetul Sahra içinde iki ortak merkezli çemberin üzerinde dizilen iki sıra sütun bulunuyor. Küçük çemberin üzerinde 4 büyük sütun 4 köşede yer alıyor ve onların arasında 12 sade sütun bulunuyor. Kubbe bu çemberin üzerinde yer alan sütunların üzerinde inşa edilmiş bulunuyor. Bu sütunların arasında mesafe 1 metre yüksekliği olan ahşaptan bir parmaklıkla katlanıyor. Gerçekte bu parmaklık kutsal kayayı korumak için buraya yerleştirilmiş bulunuyor. Kubbetul Sahra'nın kubbesinin iç yüzeyinde küfi hattı ile 240 metre uzunluğunda bir kitabe bulunuyor. Bu kitabenin üzerinde Kur'an-ı Kerim ayetleri ve binanın inşaat tarihi yer alıyor. Kubbenin dış yüzeyi altınlak yapıldır ve sürekli sarı renkte ve parlayacak şekilde bir birleşimden yapılmasıdır. Mescid-i Aksa'da kadınların namaz kıldığı alana dönüştürülen Kubbetul Sahra, yeryüzünün en kutsal mekanlarından biridir. Bu cami dört taraftan 8 basamakla Mescid-i Aksa'ya bağlanan bir yüksekliğin üzerinde yer alıyor. Bu basamaklara mevazin adı veriliyor. Bazı basamakların uzunluğu oldukça fazla ve çok güzel bir mimari tarzı ile inşa edilmiştir. Caminin mimarisi kutsal kayanın doğal şeklini korumak ve çevrenin sert yamacını düz bir alana dönüştürmek için bu tarzda. Kubbetul Sahra'nın doğusunda Kubbetul Silsili altında küçük bir kubbe var. Bu kubbe 6 sütun üzerinde duruyor. Bu mekanda Hazreti Davud'un sahabaları ve akşamları üzerinde oturup halkın taleplerine ve şikayetlerine dinledi, aralarındaki anlaşmazlıkları çözdü ve şeriat ahkamını açıkladı ve uyguladı, büyük bir kaya varmış. Hazreti Davud'un bu özelliğine Sa'd suresinin 26. ayetinde işaret edilmiştir. Kubbetul Sahra'nın batısında da Kubbetul Miraç adında bir başka kubbe bulunuyor ki bu kubbenin Allah Resulü'nün miracının anısına inşa edildiği ifade ediliyor. Burak Duvarı Mescid-i Aksa'nın bir başka bölümüdür. Bu duvarın adlandırılmasının bir sebebi de Miraç gecesinde Allah Resulü'nün Burak adındaki altını ve bu duvara bağlanmış olmasıdır. Bu yüzden Müslümanlar bu mekanda aynı adı taşıyan bir cami inşa etmiştir. Ancak Siyonistler Burak Duvarı, Süleyman Tapınağı'nın duvarının bir bölümü olduğunu iddia ediyor. Gerçi Siyonistler bu bölgede birçok kazı çalışması yaptı ama şimdiye kadar bu iddialarını ispat edebilecek hiçbir kanıta rastlayamadı. Yahudiler uzun yıllar Müslümanların onlara yönelik şefkatini istismar ederek Yahudi kavminin Hazreti Musa'ya itaatsizlik etmesini telafi etmek amacıyla bu duvarın kenarında ağlıyordu. Gerçi o dönemde Yahudilerin sayısı çok azdı ve onların durduğu yaya geçidi sadece 4 metre kadardı. Fakat İngilizlerin vandallık döneminde Yahudiler bu mekana el uzatarak mülkiyet iddiasında bulundu ve bu iddia 1929 yılında Filistinlilerin Burak kıyamını tetikledi. Bu kıyamda 116 Müslüman şehit düştü, 232 kişi de yaralandı ve 1000 kadar Filistinli de tutuklandı. Filistinlilere yönelik bu acımasız katliam yüzünden Uluslararası Gerçekleri Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon Ocak 1930'da bu mekanın Müslümanlara ait olduğunu ilan etti. Gerçi Siyonistler hala Mescid-i Aksa'nın Süleyman Tapınağı üzerinde inşa edildiğine yönelik iddialarını sürdürüyor ve bu kutsal mekanı yıkarak yerine Süleyman Tapınağı'nı inşa etmeye çalışıyor. Muhterem dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri olan cami hakkında hazırladığımız özel programın sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Mutfak Kültürü. Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırıyoruz.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız sizleri. Bugün sizlerle birlikte yine Kürdistan eyaletinin bir başka kentine, tarihi Sakız kentine giderek şehrin tarihi mekanlarıyla tanışıp iki yöresel yeme yani Senege Sir, Aşı ve Yekave'nin yapılışını öğreneceğiz.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün Sakız kentindeyiz. Eski tarihe sahip güzel bir dağlık kent. Sakız 2600 yıl önce Medler döneminde İsireta olarak biliniyordu. Medler bir süreliğine bu kenti kendilerinin başkenti olarak seçtiler ve burada Ziviye ve Kaplantu gibi kaleler inşa ettiler. Fakat Asur kralı 2. Sargon Medlerin topraklarına saldırarak onları yendi ve İzireta kentinin tüm kaleleri ve binalarını yıktı. Yıllar sonra Sakallar döneminde bu yıkık kent tekrar inşa edilerek yeni bir can kazandı ve bu kez İskit adı verildi. Günümüz Sakız adı ise Sakalların adından geriye kalmıştır. Kent halkı Kürtçe ve daha çok Sorani Kürtçe lehçesiyle konuşur. Eski Aryan ırkından olan bu halk tarihi ve asil bir kültüre sahiptir. Günümüzde birçok bilim adamı ve seçkin insan bu topraklarda yetişmiştir.
Güzel Sakız kenti birçok tarihi ve eğlence mekanına sahiptir. Bazıları kentin dışında olmasına rağmen kent halkı arasında çok sevilen ve adeta uğrak yeri olan mekanlardır. Sakız Bane yolu üzerinde Gerdenehan'da ve Verzane Dağı'nın kuzey kesiminde olan kayak pisti bu mekanlardan biridir. Kayak pistinin yarın 6 ay karla kaplı olması nedeniyle bu kış sporunu sevenleri adeta bölgeye gitmeye davet ediyor.
Kentin diğer güzel mekanlarından biri ise Karaftu Mağarası'dır. İran'ın en gezilecek mağaralarından biri olan Karaftu, doğal ve insan yapımı eserlerin bir bütünüdür. Bu mağara geçmişte yani M.Ö. 5. milenyumun sonlarından ve 4. milenyumdan itibaren insanlar tarafından bir sığınak olarak kullanılmıştır. Yine tarihin diğer dönemlerinde yani Seleukos döneminden İslam dönemine kadar yine insanlar tarafından kullanılmıştır.
Arkeologlara göre Karaftu mağaranın bir kısmı ise sanatkar İranlılar tarafından ve hiçbir alet kullanılmadan kazınarak şekillendirilmiştir. Kireçten yapılmış olan bu mağara 3. jeolojik döneme aittir. Fakat Sakkız kentinin tarihi ve güzel mekanları bununla sınırlı değildir. Bu konuda Papetus Luna Parkı, Şeyh Mazhar Camii, Baba Şeyh Tekiyesi, Haçekim Nilüferi Mezarı, Şeyh Hasan Mevlana Tarihi Kur'an'ı ve camisini değinebiliriz.
Değerli dinleyicilerimiz, programımızın başında Sakkız kentinin tarihi mekanları ile tanıştık ve tarihi ve doğal güzelliklerinden bahsettik. Sohbetimizin devamında ise sizleri kentin iki leziz ve yöresel yiyeceği ile tanıştırmak istiyoruz. Önce sarımsaklı Senege sir aşı, daha sonra da yekaveni malzemeleri ve tarifini sizlerle paylaşacağız.
İran kültüründe aş bir nevi sulu yemektir fakat çok da sulu olmaması gerekir. Aş, insanın ihtiyacı olduğu zengin besin, vücudun ihtiyaç duyduğu bir yemektir. İran'da en az 400 çeşit aş vardır ve bunlardan biri ise Senege sir aşıdır. Farsça'da sarımsak sir olarak biliniyor. Bu yüzden aşın adından da anlaşıldığı üzere içinde bolca sarımsak vardır. Fakat aşın malzemeleri ve tarifini geçmeden önce sizlere sarımsağın yararlarından biraz söz etmek istiyoruz.
Sarımsak iyileştirici özelliklerinden dolayı yüzyıllardır kullanılan çok faydalı bir besindir. Bir diş sarımsak günlük manganezin %2'si, B vitamini %2.6'sı, C vitamini %1'i, selenyum %1'ini karşılarken 0.06 gram da lif temin eder. Buna ilaveten sarımsak uygun oranda kalsiyum, bakır, potasyum, fosfor ve demir içerir.
Sarımsak birçok özelliğine ek olarak birçok hastalığın tedavisine de yardımcı olur. Sarımsak yüzyıllardır astım ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılıyor. Sarımsak yağı ile burnunuza, boğazınıza ve ciğerlerinize masaj yaparsanız göğüsteki sıkışma hissi giderilir. Bilim adamları ayrıca sarımsağın astımla ilgili ciddi alerjileri giderebileceğini ve soğuk algınlığı tedavisine yardımcı olabileceği sonucuna varmıştır.
Evet, sıra Senege sir aşının malzemeleri ve tarifine geldi. 4 ila 5 kişilik aş için gerekli malzemeler 300 ila 400 gram tavuk eti veya hindi eti, 1 ölçek yeşil mercimek, 1 ölçek pirinç, 5 yemek kaşığı koyu gurut, zerdeçal, kırmızı ve karabiber, tuz. Ayrıca üzerine süslemek için 100 gram tavuk kıyması, yarım su bardağı kızartılmış soğan ve kavrulmuş sarımsak, 1-2 kaşık yağda kızartılmış kuru nane gereklidir.
Tahran Radyosu.
Tarifine gelince önce parçalanmış tavuk etini daha önceden ıslatılmış yeşil mercimekle tencereye alır ve üzerine alacak kadar su eklenir. Altı açılır ve biraz kaynaması beklenir. Ardından kırmızı ve karabiber ve tuzdan ibaret olan baharat eklenir ve biraz daha pişmesi beklenir. Mercimek ve tavuk eti yarı pişmişken daha önceden ıslatılmış pirinç ve biraz kızartılmış soğan da eklenir ve pişmesi ve pirincin dağılması ardından gurut eklenir ve 10 dakika sonra ise ona zerdeçal eklenir. Aşınız kıvama gelene kadar daha önce makineye çekilen tavuk etini biraz tuz ve baharatla yoğrulur ve fındıktan biraz daha büyük parçalar alarak elde yuvarlatılır ve kızartılır. Aş kıvama gelince altı kapatılır, çukur servis tabaklara veya büyük bir kaseye alınarak üzeri kızartılmış tavuk topları, hafif şekilde yağda kızartılmış nane, kızartılmış soğan ve sarımsak ile süslenir. Böylece senege sir aşınız hazırdır. Afiyet olsun.
Kürdistan halkının bir diğer yöresel yemeği de yekavedir. Bu yemek İranlı Kürtler arasında çok sevilen ve beğenilen bir yemektir. Yekave aslında İran'da Yelda gecesinin ana yemeklerinden biridir. Bu yemeğin ana malzemesi koyun etidir. Eski zamanlarda ve günümüz buzdolaplarının olmadığı dönemde sonbaharın başlarında koyunlar kurban kesilir, eti iyice pişirilir, ardından da yağda kavrulurdu. Ardından kışın kullanılmak üzere etler çömlek içinde saklanmaya bırakılıyordu. Yani etler kavurma yapılıyormuş. İran geleneksel ve alternatif tıp biliminde özü sıcak olan besinlerdendir ve yekave yemeğinde hurma ve kişmiş gibi besinlerle soğuk havalarda tüketilir.
Yekave için gerekli malzemeye gelince 3 ölçek bulgur veya kırık pirinç, 300 gram koyun eti, 3 adet orta boy soğan, zerdeçal, tuz ve karabiber, 1 parça tarçın kabuğu, 100 gram kişmiş, 10 adet hurma ve yemeğin olması olmazı 100 gram hayvansal yağ.
Evet, yemeği pişirmeden önce pirinci biraz tuz ile yaklaşık 5 ölçek suda 2 saat bekletelim. Bu arada kuş başından daha büyük parçalarda olan eti 1 soğan ve tarçın kabuğu ile pişirelim. Et piştikten sonra sudan çıkartıp suyunu süzüp pirincimizi ve bulgurumuzu et suyu ile pişirelim. Tuz ve hayvansal yağ eklemeyi de unutmayalım. Pirinç suyunu çekince etleri ekleyelim. Tencerenin kapağını temiz bir bezle kapatıp dinlenmeye bırakalım.
Bu arada daha önce yıkadığınız kişmişleri tamamen altın rengi alana kadar kızarttığınız jülyen soğanlarla yine hayvansal yağda çevirin ve en sonunda da çekirdekleri çıkartılmış hurmaları da ekleyin. Pirinciniz yarım saat sonra demlenince servis tabağına alın ve kavurduğunuz kişmiş ve hurmalarla süsleyin. Afiyet olsun. We'll be right back.
Değerli dinleyicilerimiz, bir sohbetimizin daha sonuna geldik.
Programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.ir.ir adresinden bize iletebilirsiniz. Ayrıca programımızı www.parsley.com adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli seri sohbetimizin bir başka bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde masum imamların ve ehl-i beyt fertlerinin dinin sütunu ve beşeriyetin kurtuluş gemisi olduklarını ele almak istiyoruz.
İslami kaynaklarda birçok hadiste ehl-i beyt fertleri ve masum imamlar İslam peygamberinin vasi ve halefi olarak tanıtılmışlar. Nasıl ki Allah Resulü mübarek hayatı boyunca halkın ilmi ve dini merci olduysa, o hazretin rihlet etmesinin ardından halefleri aynı rolü ifa etmekte ve insanlar onları izlemeleri gerekmektedir. İmam Hüseyin Aleyhisselam bir vecizesinde şöyle buyurur: Yüce Allah kulu Muhammed'i nübüvvet için seçti ve onu yanına götürdü ve ondan sonra onun hanedanı olan bizler, Resulullah'ın vasi ve varisi ve halk arasında o hazreti en iyi temsil edenleriz. Fakat başkaları bizim yerimize geçtiler.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ünlü Sakaleyn hadisinde Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt'ini yan yana koymuştur. Resulullah Efendimizin bu tabiri haklı olarak kendisinden sonra Ehl-i Beyt fertlerinin ilmi, dini, siyasi ve sosyal merci olduklarını ortaya koymaktadır. Bir başka ifadeyle Kur'an-ı Kerim, İslam ve dinin marifini öğrenmekte temel kaynaklardan biri olduğu gibi Ehl-i Beyt fertleri de bu semavi kitabın hakiki müfessirleri olarak Allah'ın dinini doğru anlamak için en güvenilir kaynak sayılır.
İmam Ali Aleyhisselam Ehl-i Beyt fertlerini insanları hidayete erdirmek ve hak yolunu tanımak için en mükemmel örnek olarak tanımlayarak şöyle buyurur: Peygamberinizin hanedanına bakın, onların yolundan gidin ve onları izleyin. Onlar sizi ne hidayet yolundan uzaklaştırır ne de sizi saptırır. İşte bu yüzden İslam peygamberinin hanedanı hak ve hidayetin yol göstericileridir ve onları bırakıp başkalarına yönelmemek gerekir. Gerçi tarihte de belirtildiği üzere bazıları İslam peygamberinden sonra doğru yoldan saptı ve türlü fitnelere ve musibetlere düştü. İmam Ali Aleyhisselam bu kandırılan ve şaşkınlığa sürüklenen ve yolunu kaybeden insanların hakkında üzülerek şöyle buyuruyor: Nasıl şaşkınlık yaşarsınız? Oysa peygamberinizin hanedanı sizin aranızda ve onlar hak yöneticileri ve dinin işaretleri ve sadık dillerdir. O zaman onlar Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu en iyi konumlarına yerleştirin ve susamış insanlar gibi onların çeşmesinden doyasıya için.
İmamet meselesinin açıklanmasında İmam Rıza aleyhisselam bir beyanatında Maide suresinin 3. ayetini işaret ediyor. Bu ayet İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin son hac ziyareti sırasında nazil oldu. Ayet şöyle buyurmakta. Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim. İmam Rıza aleyhisselam bu ayeti şöyle açıklıyor. İmamet meselesi dinin kemalidir ve Resulullah dinin işaretlerini insanlara beyan etmeden, yollarını aydınlatmadan ve ümmeti doğru yola yönlendirmeden bu dünyadan ayrılmadı. Resulullah Hazreti Ali'yi halkın önderi ve imamı olarak atadı ve insanların ihtiyaçlarını beyan etmeden bırakmadı.
Allah-u Teala insanların yaşamı için belli sınırları ve kanunları belirlemiş ve insanlardan bu sınırlara ve kurallara uymalarını istemiştir. Zira insan bu sınırları aştığı takdirde helak olması kaçınılmazdır. İmamın rolü ise halkın emini ve kanunları bilen hükümdar olarak bu kanunları toplumda uygulamak ve insanların bu kanunları ihlal etmekten ve doğru yoldan sapmalarını engellemektir.
İmamın varlık zaruretinin nedenlerinden biri, her toplumun tedbirli ve becerikli bir öndere ve lidere ihtiyaç duyması ve işleri tedbir ederek onlara çeki düzen vermesidir. Bu önder, hakkı savunmalı ve insanların başından zalimlerin şerrini bertaraf etmelidir. İmam Rıza aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Hiçbir toplum başsız ve yönetici olmaksızın bekasını sürdüremez. Zira toplumun maddi manevi işlerini idare etmek için tedbirli bir yöneticiye ihtiyaç vardır. İnsanlar toplumun kıvamını ve ayakta kalmasını sağlamak ve düşmanla savaşta onlara liderlik etmek ve Beytülmal'ı dağıtmak ve cuma ve cemaat namazı kıldırmak ve zalimlerin mazlumlara yönelik zulmünü engellemek için kaçınılmaz olarak bir hükümdara ihtiyacı vardır.
Buna göre imam toplumun liderliğini üstlenmek için çağının en bilge ve en şaheste insanı olmalıdır. İmam Ali aleyhisselama göre toplumun imamı ve lideri olmak için hem güçlü ve becerikli hem alim ve bilge olmak şarttır. İmam Ali aleyhisselamın tabiri ile ümmetin imameti ve önderliği için en liyakatli insan, tüm insanlardan daha güçlü ve daha layık ve Allah'ın emrini daha iyi bilen kişidir.
Gerçekte imam, dinin sağlam ve güçlü kalesidir ve çelik bir set gibi her türlü bid'at ve sapkınlığa karşı koyar. İmam, dini sapkınların ve münafıkların tacizinden korur. Bu konuda İmam Rıza aleyhisselam şöyle buyuruyor. Eğer Yüce Allah halkı yönetmek için emin ve güvenilir birini belirlemeseydi, kuşkusuz ilahi din yok olur ve ilahi ahkam ve sünnet değişirdi. Bu durumda dinde bid'atler artar ve dinsizler ilahi dini el uzatır ve onu kusurlu hale getirir ve İslam hakkında kuşkuları yaygınlaştırırdı.
Örnek davranışları ile halkın ilgi odağından olan imamlar, insanların ahlaki terbiyesi ve manevi gelişmesinde önemli rol ifade ediyordu. Tarihinde şahadet getirdiğine göre zalim hükümdarlar halkı engellemediği dönemlerde Müslümanlar ehli beyt fertlerine doğru akın ediyordu. Zira bu insanları Allah Resulüne en yakın insanlar ve güvenilir bir dayanak ve merci olarak görürdü. Öte yandan masum imamların ilmi mertebeleri hiçbir çağda bilginler onlara ihtiyaç duymadan geçinemeyecekleri kadar yüksekti. Kuşkusuz masum imamların rolü sadece Şii alimleri ve düşünürleri yetiştirmekle sınırlı kalmıyordu ve bu insanları birer güneş misali yaşadıkları her dönemde başka mezheplerin alimlerini ve düşünürlerini de ilim ve marifet alanlarında geliştiriyordu. Nitekim tarihte de belirtildiği üzere birçok ehli sünnet fakihi ve hatta bazı sünni mezheplerin temelini atan alimler ilim ve marifet edinmek için Ehl-i Beyt Mektebi'ne katılıyordu.
Gerçekte Ehl-i Beyt fertlerinin ilmi şanı ve makamı bazı halifelerin fikri ve inanç alanlarında ve hatta hükümet işlerinde onların görüşlerine başvuracak kadar yüksekti. Nitekim Ömer İbni Hattab hilafet ettiği yıllarda hükümetin işlerinden ve savaş konularında ve Beytül Mukaddes fethi veya İran ile savaşta Hazreti Ali aleyhisselam ile istişare etmiştir. Ömer ayrıca hilafetinin yargı ve divan ve idari işlerinde de sürekli Hazreti Ali aleyhisselam ile danışır ve o hazretin ilim ve biliminden yararlanırdı.
Günümüzde masum imamlardan miras kalan birçok değerli vecize bu büyük insanların İslam'ın ve Kur'an-ı Kerim'in yüce öğretilerini ne denli derinlemesine idrak ettiklerini ortaya koyuyor. Nitekim masum imamlardan toplanan hadisler ve rivayetler dini hakiki bir şekilde tanımakta en büyük yol göstericisidir. Masum imamlar din işlerinde her türlü ifrat ve tefrite ve sapmaya karşıydı. Bu insanların siyeri ılımlı ve dengeli ve aklı ve düşünceye uygun olan hakiki İslam doğrultusundaydı. Bu yüzden rivayetlerde de Müslümanlara dini ve sosyal işlerde Ehl-i Beyt fertlerinden ne geri kalınması ne de onların geride bırakılması tavsiye edilmiş ve sürekli onların eşliğinde hareket edilmesine vurgu yapılmıştır.
Bu konuda İmam Seccad aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bu hanedan azgın dalgaların ortasında ve girdaplı denizlerde yüzen gemidir. Kim bu gemiye binerse güvende olur ve kim geride kalırsa boğulur. Kim onları sollarsa dinden çıkmış olur ve kim geride kalırsa helak olur. Kim onlara eşlik eder ve birlikte hareket ederse varacağı yere varır. Buna göre Ehl-i Beyt'ten geri kalmamak veya onların önüne geçmemek, sadece onlarla birlikte hareket etmek dünya ahiret saadet anahtarıdır.
Sözü İmam Rıza'dan ve imamın rolü ve konumu ile ilgili bir vecizesiyle noktalamak istiyoruz. İmam Rıza aleyhisselam şöyle buyurur. İmam dinin dümeni, Müslümanların düzeni, dünya maslahatı ve müminlerin izzetidir. İmam İslam'ın temeli ve gelişen kökü ve yükselen dalıdır. İmam sayesinde namaz, zekat, hac ve cihat doğru olur. İmamın sayesinde sadakalar ve İslam ahkamı ve kuralları hayata geçer ve İslam topraklarının sınırları ve serhatları korunur. İmam ilahi ahkamı uygular ve Allah'ın dinini destekler ve iyi hikmet ve nasihat ile insanları Allah yoluna davet eder.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Kur'an'da İslam düşüncesinin ana hatları, Ayetullah Hameni'nin sözlerinden derlenen ve Hicri Şemsi 1353 yılında iman, tevhid, nübüvvet ve vilayet adlarında 4 bölümden oluşan kitaptır. Bugünkü konusu müjdeler. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Birkaç bölümden bu yana bir giriş konusu olarak iman hakkında konuşuyoruz ve sohbetimizin özeti olarak imanı kesintili olan, fırsatçı ve çıkarcı olmayan, imanı sürekli ve kesintisiz olan kimseye mümin denilebileceğini belirttik. İmam Hasan aleyhisselam camisinin vaizi, herkesin onu Hameni Bey olarak tanıyan inkılapçı ve coşkulu o genç, marifet ile ilgili konuşmalarının devamı için minbere çıktı ve Allah'a hamd ederek şöyle konuştu. Başlıca konumuz yani inanç eğitimi konusuna başlamadan önce kısa fakat çok zaruri bir konu var ki belki iki celse onun hakkında konuşacağız. O konu şu ki, bizler imanın değeri ve sonucunu bilmemiz için müjdeler ve Allah'ın kullarına verdiği vaatleri bilmemiz gerekir. İman getiren ve bazı sorumlulukları kabul eden kimse, buna karşı acaba Allah'ın da ona karşı bazı taahhütleri üstlenebileceğini bilmek ister. Bu konu, mümin biri ve iman alanında güçlü ve kararlı olmak isteyen kimse için ilginç, tatlı ve umut veren bir konudur. Kur'an'da yaklaşık 700 ayet iman, mümin ve diğer özellikleri hakkında vardır. Bu ayetler arasında yaklaşık 30 ila 40 konu iman ile ilişkilendirilmiştir. Bir insanın saadete ermesi için gerekli ve zaruri olan tüm imtiyazlar. Tabii biz sahip olduğumuz zamana göre onlardan bazılarına değinir ve gerisi de sizin sorumluluğunuzdadır. Şimdi elinizdeki bu belgeye dikkat ediniz. Burada insanın saadete ermesi için ihtiyaç duyduğu 11 konu vardır. Bu ayetlerde insanın tam olarak ve tüm yönleriyle saadete ermesi için ihtiyacı olan şeyler tamamen müminlere vaat edilmiştir. Allah'ın vaadi doğrudur. Allah yalan vaatte bulunmaz. Tüm burada yazılanlar ve diğer birçok konu insanın kendini mesut hissetmesinde etkilidir. Kur'an'da müminlere verilen vaatlerden imanın, amel ile birlikte olan inancın, Kur'ani kültürün belirlediği gibi tüm şartlar ile mutluluk ve saadetin, bir insanın kendisi için düşündüğü ihtiyaçları açısından eşittir. Seyyid Ali bir an duraksadı ve camideki oruçlu kalabalığa hitaben şöyle dedi. Dikkat ediniz dostlar, taassup konusu sadece din ve mezhep için değil. Burada saadete ermek için bizim yazdığımız şeyler herkes içindir. Bir maddiyatçı içinde saadete erme şartları bunlardır. Genç hatip onların dikkatini daha fazla çekmek için onlara şöyle sordu. İnsan nelere muhtaçtır? Biraz duraksadı. Öncelikle kendi hedefini tanımalı ve nereye varmak istediğini bilmeli. Hangi hedef için çalışıyor? Ve en önemlisi hedefine ulaşmak için hangi yola gitmesi gerektiğini, mevcut yollardan hangisinin kendisini hedefine daha çabuk ulaştıracağını bilmelidir. Acaba hedefe ulaşmak için yolunu tanımak, insanın saadete ermesi için başlıca faktör mü? Burada ilahi ve maddi arasında bir fark yoktur. Herkes bunu kabul eder ve hisseder. Burada ikinci konu ki burada not düşmüşüm şu ki cehalet ve gurur perdeleri ve onun akıl ve görüş cevherini karanlığın örtüsüne bürüyen ve onun görüş ve anlayış gücünü ondan alan her ne varsa yok edilsin. Birçok şey insanın anlamasını engeller. Gurur, insanın anlamasını engelleyen şunlardan biridir. Cehaletler, düşünceler ve hurafeler de bir insan veya bir halkın bir gerçeği anlamasına izin vermezler. Zalim sistemler insanların gerçeğe ulaşmasına izin vermezler. Örtüler ve çeşitli engeller içten ve dıştan Allah vergisi insanın düşünce ve akıl gevherinin çalışmasının önünü keserler. İnsanı karanlık bir hapishaneye oturturlar ve mesut insan ise bu karanlıklardan onun için karanlık yaratan her şeyden kurtulan ve hakikat ışığından bir hüzmenin kalbine yansıyandır. Saadete giden uzun yolda insanın ihtiyaç duyduğu şeylerden biri de dış engellerden daha güçlü olan içsel kaygılardan ve vesveselerden kurtulmaktır. İçsel kaygılar ve vesveseler Hamenei Bey'in değindiği üçüncü konuydu ve ilgili açıklamada şöyle dedi. Dikkat ediniz, bazen birinin önünü kesiyor ve geçişine izin vermiyorlar. Tecrübe, birinin önünün kesildiğinde o yolu kat etmekte daha istekli olduğunu gösteriyor. Fakat bazen önünü kesmiyorlar. Yol açıktır. Fakat gitme iradesi ve gücünü insandan alıyorlar ve bu daha kötüdür. Vesvese, şüphe ve endişe ile gitmeye engel oluyorlar. İnsan saadete ermek ve hedefe ve saadet yolunun sonuna ulaşmak istiyorsa, şartlardan biri bu endişe, ıstırap ve ruhsal güvensizlik duygusundan kurtulması ve bu iç vesveseye galip gelmesidir. Bu da insanı saadete erdiren şeylerden biridir. Komeil duasında şöyle okuyoruz. Allah'ım, Allah'ım, uzuvlarımı sana hizmet etmeye teşvik et ve uzuvlarımı kararlılıkla güçlendir. Allah'ım, zaaflarıma, şüphelerime, vesveselerime, endişelerime galip gelmem iç azim ve irademi güçlendir. Seyit Ali elindeki belgeye bir göz attı ve devam etti. Bence önemli olan dördüncü konu fayda sağlamaktır. İnsanın kendi çalışmalarının faydalı olduğunu bilmesi, çalışmalarının bir yere varacağına umudu olmasıdır. Umudu olmayanlar, çalışmaları ve hareketlerinin bir sonucu olmayacağını ve mutluluğa ve felaha ulaşamayacaklarını kesin olarak bilsinler. Örneğin, eğer kafileden geri kaldınız ve çölde yalnız kaldınız, fakat yolu bilirseniz güçlü şekilde hareket edip ilerlersiniz. Fakat eğer yolu bilmezseniz, hangi tarafa adım atarsanız güçsüzsünüz. Zira bu adımlarla hedefe ve maksada ulaşıyor yoksa uzaklaşıyor musunuz bilemezsiniz. Bu yüzden dönüyor, bu kez başka tarafa gidiyorsunuz. Fakat yine de emin olmadığınız için tekrar endişeyle geri dönersiniz. Öyleyse insanın saadete ulaşma şartlarından bir diğeri kendi çalışmasının sonuçlu ve faydalı olmasını bilmesidir. Mutlu ve razı olmak için gerekli olan diğer konu, hata veya yanlış yaptığında bunun telafi edilebileceğini bilmendir. İnsan yaşamı boyunca ve hedefine doğru hareketinde hatalar vardır. Eğer yaptığı her hata iyileşmeyen bir yara ve telafisi mümkün olmayan bir amel haline gelirse, her zaman geçmiş ve gelecek hakkında kötümser olur. Fakat hatalarının telafi edilebileceğini bilirse, hatalarından bizzat pişman olur ve tekrarlanmama şartıyla hataları göz ardı edilir. Telafi etme imkanı, insanı umutsuz etmezken, üstelik hareket için umut ve şevk ve coşkusunu kat kat arttırır. Hamenei Bey'in değindiği altıncı konu, güvenilir bir desteğe sahip olmaktır. İnsanın her yerde, tüm şartlarda yararlanabileceği bildiği bir yardımcısının olmasıdır. Tıpkı yolun kapsamlı bir haritasına sahip olan biri gibi. Harekete başlayıp yola koyulduğunda, belki bir yerde yanlış yola girerse, haritaya bakarak yolu bulabileceği için huzurlu olan gibi. Saadet ve başarının başka şartı ise düşmanlar ve düşmanlıklara karşı Allah'ın yardım ve nusretine sahip olmaktır. Tabii bizler Allah'a inanmayana deriz ki, efendim, eğer siz bu maddi çalışmalarınızda, bu sosyal çalışmalarınızda, yapmakta olduğunuz bu cihatta, eğer bir gücün, madde ve doğa ötesi bir gücün olduğunu varsaysak ve o gücü kendiniz için yardımcı varsayarsanız nasıl olur? Gözlerinin parlayacağını görürsünüz. Çok iyi olduğunu söyleyecek. İnsanın düşmanlar ve düşmanlıklar, komplolar, entrikaları, cellatlıkları ile karşılaştığında madde ötesi bir gücün destek olması ve o madde ötesi gücün ona yardım edeceğinden emin olması ne kadar ilginçtir. Böyle biri kesin olarak daha yüksek bir motivasyon ve daha hızlı olarak hareket eder. Şimdi sıralamalarda kendisinin üstün ve tercih edilen olduğunu bilse daha da hızlanır. İmam Hasan Aleyhisselam Camisi'nin genç hatibi, not aldığı bir sonraki numaraya bakarak kendine has konuşma tarzı ile şöyle devam etti. İnsan tüm bu çalışmaları yapıp sonunda da yenilirse, insanın gönlünü hoş tutan ve Kur'an'ın da müminlere vaat ettiği şeylerden biri, onun yolu ve hedefini engelleyen ve çalışmalarını etkisizleştirmeye çalışan düşmanlara galip gelmesidir. Usulen insanın saadet unsurlarının en önemlilerinden biri sonunda kazanmasıdır. Seyyid Ali orada hazır bulunanlara bir göz atarak onlara şöyle sordu. Dünyadaki tüm ekoller zafer için davul çalmıyorlar mı? Öyleyse insanın bireysel, toplumsal ve sosyal saadetinin sebep ve unsurlarından biri, rakip ve düşmanla karşılaşınca onlara karşı zafer kazanmasıdır. Onuncu konu şu ki, sonunda tüm zorluklar, baskılar ve bağlardan kurtulup kendi maksat ve hedefine ulaşmaktır. Kur'an'ın tabiriyle felah ve kurtuluşa ersin. Ve sonucu ise herhalde yolda ve evde, hem hedefe giden yolda ve hem hedefine ulaştığında bu dünyada insan için hazırlanmış olan kapasitelerden yararlanması ve faydalanmasıdır. Göklerin ve yerin bereketleri ona yağsın. Yerdeki buğday ve gökteki yağmur taneleri ve denizlerin kaynakları ve ormanların kaynakları ve dağların madenleri ve insan için gerekli olan tüm hayati olan ve olmayan maddeler ve her şeyden daha üstün olarak tüm insani zeka ve anlayış ve bilgi ve yetenek ve inisiyatifin kaynakları ona açılsın ve hepsinden yararlansın. Ve en sonunda yaşam ışığının söndüğü ve ölüm zamanı gelince ve görünüşte hareketsiz kalınca, bu onun sevabının ve mükafatının daha başlangıcı olsun, rahat etmesinin başı olsun. Allah'a ve maada inanmayan ise tüm çalışmalarına sadece dünyevi sonuçlar düşünür. Dünyadan öte bir yeri yoktur. Fakat bu inançsız insana da varsayalım ki imkansız da değil, sizin ölümünüz rahatlığınızın başlangıcıdır desek nasıl olur? Göreceksiniz ki bu onun içinde en büyük saadet temelidir. Sizler için saydığım tüm bunlar bir insan veya bir toplumun saadet ve mutluluğu için gereklidir. Şimdi ayetleri dinleyelim. Kur'an tüm bunları sorumluluk içeren iman ve amel ile birlikte olan iman sahibine vaat ediyor. Kur'an saadet ve mutluluğu oluşturan unsurlar ve faktörleri sayılan her şeyi, bunları ve bunların dışında olan onlarcasını mümin insanlara vaat ediyor. Eğer aydın bir bakış ile tarih ve geçmişe bakarsak, her zaman yeksan olan ilahi sünnetin gerçeğini görürüz. Dikkat edeceğimiz ilk ayet Yunus suresinin 9. ayetidir ki şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna alladhina amanu ve amilus salihati yehdihim rabbuhum bi imanihim tecri min tahtihimul enharu fi cennetin na'im.
İman edip salih ameller işleyenlere gelince Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Onların önüne yollar açar. İlk adımda liderlerin ve büyüklerin hiçbiri 10. adımın ne olduğunu bilmiyorlar. Burada Hamenei Bey konuyu aydınlatmak için bir örnek vererek şöyle dedi. Düşünün, karanlık bir gecede onlarca kilometre eni ve uzunluğu olan bir çölde sadece küçük bir el feneriyle duruyorsunuz. Size o el feneri ile çölün sonuna kadar gitmeniz gerektiğini söyleseler, siz şöyle bir bakar, bu el feneri ışığının 1 metreye kadar çapı aydınlatacak kadar zayıftır. Ben onlarca kilometreyi bu fenerle nasıl giderim dersin. Bu sadece 1 metreyi aydınlatıyor. Ben 10 kilometre mi gideyim? Bu tecrübesiz bir insanın düşünebileceği bir mantıktır. Cevabı nedir? Bu kör mantığın cevabı ise şu ki, beyefendi, 1 metre ötesi aydınlık mı değil mi? Bir adım ilerle, 1 metre daha aydınlanır. Olmazsa gitme. Çölün sonuna kadar giderek aydınlanacağını göreceksin ve sen bu yolu kat ederek hedefine ulaşacaksın, değil mi? Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Bizzat iman insanların yolu bulmasına sebep olur. Bir sonraki ayet Nisa suresinin 175. ayetidir ki şöyle buyuruyor.
فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ ف۪ي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْد۪يهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَق۪يمًا
Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlara ise Allah kendisinden bir rahmet ve lütfa kavuşturacak ve onları kendisine varan doğru bir yola iletecektir. Öyleyse eğer imanınız olur fakat ona sımsıkı sarılmaz ve Allah'a karşı sorumluluklarınızı yerine getirmezseniz, o hidayet nuru sizin kalbinizi aydınlatmaz. Bu müminlere hastır. Ankebut suresinin 69. ayeti de çok bilinen bir ayettir ve şöyle buyuruyor.
وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ
Bizim uğrumuzda cihat edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir. İlahi hedefler nelerdir? Adalet, güvenlik, Allah'a karşı kulların kulluk etmesi, insanların kalplerinin abat olması, şirk ve şüphenin olmaması, vahşiliğin olmaması, tüm bunlar Allah'ın istekleridir ve Allah'ın bu istekleri yolunda cihad edenler, hiç şüphesiz onlara yolu gösteririz ve onları saptırmayız. Nur, insanın mutluluğa ve saadete ermesi için gereken şeylerden biridir. Ve Allah müminlere onları cehalet, hurafe, gurur ve sultacı ve insanlık dışı düzenlerin karanlığından marifet nuruna erdirme vaadinde bulunmuştur. Bakara suresinin 257. ayeti, müminlerin karanlıktan aydınlık ve nura çıkış vaadinde bulunuyor.
Allah veliyyüllezine amenu yukhricuhum minazzulumati ilen nur vellezine keferu evliyâuhumuttâgûtu yukhricunahum minen nuri ilazzulumat ulâike ashabun
Allah iman edenlerin dostudur. onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ve buna karşı kâfirler ise karanlığa girerler. Kâfirlerin velileri ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara sürükleyip çıkarır. Dikkat ediniz, kâfirler buyuruyor. Kâfir yani nimeti örten. Neden buna kâfir derler? Zira din Allah'ın armağanıdır. Bu hediye Allah tarafından onun saadeti ve tüm insanlar içindir. Ve kâfir bu hediyeyi kabul etmemiştir. Seyyid Ali kendi saatine baktı ve şöyle devam etti. Süremiz bitiyor. Sadece Ahzab suresinin 41 ila 43. ayetlerini işaret ediyorum ki, Kur'an müminlerin karanlıktan aydınlığa çıkışını müjdeliyor ve şöyle buyuruyor.
Ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikran kesira ve sebbihuhu bukraten ve asila. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا.
Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyenlerdir. Allah müminleri çok merhamet edendir. Bu Kur'an'dır ve müminlere verdiği vaattir. Değerli dinleyiciler, dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Bugün Ayetullah Hamenei'nin sözlerinden derlenen Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları podcast'in bir başka bölümünü dinlediniz. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-22 2753 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।